Evet, biliyorsunuz geçen hafta Luka 24'ten size paylaşmıştım. Luka 24. bölümün ilk 12 ayetini ele almaya çalışmıştım ama hatırlarsanız geçen hafta her birinizin söyleyecek çok şeyi vardı. Ve herkes bir şeyler söyledi, herkes bir şeyler söyledi. Yanlış değildi ama yarım saatten fazla bir paylaşım süresi oldu. Ben de saat 5'te vaazı bitirmek için at gibi koşmam gerekiyordu. Patır kütür makaslamam gerekiyordu. Ve hem hızlı konuşmam hem de bırakın hızlı konuşmayı vaazı bitirmek de mümkün olmadı. Onun için aslında genelde biliyorsunuz ben bir önceki vaazın özetini yapıp da kaldığımız yerden devam ettiğim için bugün de düşünmüştüm hani özetini yapayım. Özetini yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz diye. Ama düşündüm aslında hiç özete gerek yok. Zaten bazı kardeşler aramızda yoktular. O kardeşler için de teşvik olur diye ben fazla kısaltmadan konuyu bugün paylaşmak ve bitirmek istiyorum. 24. bölümün ilk 12 ayeti bize gerçekten bu içinde bulunduğumuz dönemi harika bir şekilde anımsatan, umudumuzu gerçek anlamda tazeleyen, yenileyen bir parça. O parçayı bir kardeş lütfen okusun yüksek sesle. Belki Sami gelsin burada okusun bize. Benim okuma gözlüklerim yok. Onun için Sami buradan okusun. 24. bölümün ilk 12 ayeti.
Hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları 11'lere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Meclili Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petros kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.
Ya, teşekkür ederim Sami. Gerçekten bizim diri olan Rabbimiz o var olan göksel tahtını ne yaptı? Biz insanların kurtuluşu için terk etmesi gerekiyordu. Bu çarpık düzen içerisine, günahlı dünyamıza gelmesi, yaşaması ve günahlarımıza karşılık bir bedel olaraktan hayatını o çarmıhta, o acımasız çarmıhta, her zaman özellikle altını çiziyorum. Gerçekten o acımasız çarmıhta hayatını feda etmesi gerekiyordu. Ama hamdolsun ki bizim Rabbimiz birçokları gibi birçok insanlar birçok konular üzerinde hayatlarını feda ettiler. Ama hepsi ölüp toprak olup gittiler. Ama bizim Rabbimiz hamdolsun ki üçüncü gün ölümden görkemle dirildi ve ne yaptı? Tanrı'ya giden, babaya giden yolu ardına kadar açma imkanını bize vermiş oldu, sağlamış oldu sevgili kardeşler. Bu birlikte okuduğumuz 24. bölüm bu ilk 12 ayetinde dedim ki bu yaşadığımız diriliş sevincini kanıtlayan 3 tane kanıt var. Bu parça içerisinde 3 ayrı kanıt okuyoruz. Bu kanıtlardan biri şu. Geçen hafta da söylemiştim, bileceksiniz. İlk kanıt çarmıhın boş olmasıydı. Değil mi? Boş çarmıhtan söz ettik ve şunu özellikle söylemiştim. Ben özellikle o üzerinde İsa'nın asılı olan çarmıhları pek fazla sevmiyorum. Çünkü o çarmıhlar bana her zaman çaresizliği açıklıyor. Benim Rabbim çarmıh üzerinde kalmadı sevgili kardeşler. Benim Rabbim o çarmıhta kalmadı, ölümü yendi, ölüm üzerinde yengi kazandı ve görkemle ölümden dirildi. Onun için boş çarmıh bize şunu haykırsın sevgili kardeşler. Gerçekten günahlarımızın karşılığı kesinlikle ödenmiş olduğunu. Onun için ben sizi biraz böyle o ilk diriliş sabahına, o pazar sabahına sizi biraz götürmek istiyorum. Yolculuğa çıkarmak istiyorum. Sabahın erken saatleri, daha gün ağırmamış, puslu bir gün ve kadınlar evet elinde çeşitli baharatlarla evet mezara doğru adım adım ilerliyorlar ve bu kişilerin kimler olduğunu biz kutsal kitaptan çok net bir şekilde okuyoruz. Markos 16. bölümde ilk ayette Mejdenli Meryem olduğunu, Yakup'un annesi Meryem olduğunu ve Salome olduğunu, bu kadınların kimliklerinin bunlar olduğunu bize kutsal kitap aktarıyor. Ve bu kişiler elindeki o değişik baharatlardan oluşum ile, o karışım ile ilerliyorlar ve tepeye vardıklarında hepsi duruyor, hareketsiz, sakin bir biçimde İsa'nın gerilmiş olduğu o Golgota tepesine bakıyorlar ve o Golgota tepesinde Rabbimizin de aralarında bulunduğu bu üç çarmıhı görüyorlar. Ve hüzün içerisinde gözyaşlarıyla bir müddet o çarmıhları izliyorlar. Şimdi bir gün öncesi tabii ki Sep günü olduğu için, cumartesi günü olduğu için tepeden daha çarmıhlar indirilmemişti. Onun için o çarmıhları orada, pazar günü orada o çarmıhları gördüler. Ve Rabbimizin yaşamını feda ettiği o çarmıhı biraz mercek altına alalım diye ifade kullanmıştım geçen hafta. Gerçekten biraz yakından o çarmıha bakmamız gerekiyor. Ve örnek olaraktan söylemiştim anımsarsanız. Aşağıdaki çarmıhı ben çok seviyorum. Çünkü arada bir de olsa birlikte toplantı yapıyoruz aşağıda. Aşağı indiğimde o büyük çarmıh, boş çarmıh bana her zaman, gerçi her pazar benim için bir diriliş sevinci. Ben her pazar yaşıyorum diriliş sevincini, sadece bu dönemde değil. Ama orada bile gelişi güzel, değişik dönemlerde gidiyoruz aşağıya, birlikte toplantı yapıyoruz. Ve orada çok güzel bir görüntü var. Acı verici de olsa ama anımsatıyor. Kafasını koyduğu yerde kan lekesi, ellerini koyduğu yerde kan lekesi ve arkasının yaslandığı kesimde kan lekelerini görüyoruz. Yani kırmızı noktaları orada görüyoruz. Ve gerçekten de baktığımız zaman neden kafasında kan lekesi, kafasını koyduğu yerde kan lekesi görüyoruz? Bunu da şu şekilde ifade etmiştim. Gerçekten bir dikenli taç koyduklarında ki biz 1 Nisan'da aşağıda Ostengarten denilen o yerde bir ziyarette bulunacağız, değil mi? Ve göreceksiniz, geçen sefer gerçekten tam da güzel yapmışlardı. Öyle gelişi güzel küçük dikenler değil, aha böyle kocaman kocaman dikenlerden oluşmuş bir taç vardı aşağıda. Belki hatırlayacaksınız. 1 Nisan'da tekrar o tacı göreceğiz. Büyük dikenleri düşünün, kafasına konmuş ve üzerine sopa vuruluyor ve o sopa vurulduğu için dikenler kafa içerisine gömülüyor ve oradan akan kanlar ister istemez çarmıh üzerinde o kan izlerini kalmasını sağlıyor. Ve ellerinin çivilendiği yere baktığımız zaman yine kan lekeleri görüyoruz orada. Elleri çivilendi acıyla. Ben bazen o İsa'nın filmini gittiğim cezaevinde gösteriyorum. Yılda belki bir kez, bazen iki yılda bir kez gösteriyorum. Ve her defasında o kadar güzel yapmışlar ki gerçekten yani resmen o çivinin nasıl bileğe gömüldüğünü gösteriyor. Korkunç bir şey. Yani insanın ondan irkilmemesi mümkün değil. Ve bakıyoruz, evet, ellerini koyduğu yerde kan lekeleri sağında ve solunda. Ve sırt kısmına bakıyoruz. Sırt kısmında da kan lekeleri var. Bunun nedenini nasıl açıkladık? Neden İsa'nın yaslandığı yerde kan lekeleri vardı? Tamam, mızrakla delinmişti. Ama dedik ki kırbaçtan dolayı. Neden? Çünkü o dönemin kırbacının uçlarında metalden yapılmış parçalar vardı. Ve o metal parçaları arkaya vurulduğu zaman deriye giriyordu ve çektiği zaman onu aşağı doğru böyle indiriyordu. Ve ister istemez oradan da korkunç bir şekilde kan lekeleri vardı. Ve bu yüzden arka kısmında da bu kan lekeleri görmek mümkündü. Düşünün, bütün bunlara Romalılar tanık oldu, bütün bunlara Yahudiler tanık oldu, bütün bunlara oradaki askerlerin her biri tanık oldu sevgili kardeşler. Şimdi ortada böyle bir sonuç söz konusu. Böyle bir sonuç söz konusu ama ne yaptılar bunlar? Yediremediler. İsa'nın ölümden dirilişini yediremediler. Bütün kanıtlara rağmen yediremediler. Ne yaptılar? İsa Mesih'in cesedini çaldılar diye bir yalan haber uydurdular. Etrafa yaymaya çalıştılar sevgili kardeşler. Şimdi düşünün, 10 tane balıkçı geliyor. Gerçi 11 öğrenciydi ya, geçen sefer söyledim. Ama Yahuda yok aralarında, değil mi? 10 balıkçı geliyor. Bir şekilde yaklaşık 2 ton ağırlığında, ki uzmanlar öyle diyor, 2 metre, 2,5 metre uzunluğunda bir girişi kaplayacak olan taşın ağırlığı aşağı yukarı 2-2,5 ton olabileceğini söylüyorlar. 2-2,5 tonluk bir taşı geliyorlar, pıt diye yuvarlıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra çok rahat bir şekilde içeriye girip cesedi alıp çalıp götürüyorlar. Şimdi bu, dedim ki, iki şekilde imkansız. Birincisi, fiziki anlamda mümkün değil. Çünkü 2-2,5 tonluk bir taşı kolay bir şekilde oradan yuvarlamak, bunun imkanı yok. Bunun imkanı olmuş olsa bile şöyle düşünelim. Roma hükümeti tarafından mezar taşı mühürlenmişti. Onu herkes açacak yeterlikte değil. Onu kimse açamazdı mühürden dolayı. Ama buna rağmen yine de ne yaptılar? Bu yalanı uydurma gereğini duydular sevgili kardeşler. O zaman şunu diyebiliriz. Evet, bugün çarmıh boş. Beden var mı? Beden yok. Çarmıh boş, hamdolsun. Ama boş olmayan bir şey var. Vaat var. Vaat boş değil. Dipdiri bir vaat önümüzde dikiliyor. Bakın değerli kardeşler, 24. bölümün 7. ayetinde ne okuduk? Luka 24:7'de ne okuduk? Ne vaadini okuduk orada? İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi, üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Bir vaat mı bu? Evet. Peki bu vaat gerçekleşti mi? Gerçekleşti mi? Evet. Nerede görüyoruz? Yine aynı 6. ayetine bakın. 24. bölümün 6. ayetine bakın. Ne diyor? Ne diyor hava? Bakın. Yukarıda bakıyorsunuz, bir 7. ayette bir vaat var. O vaadin gerçekleştiğini de o burada yok. Dirildi sözüyle vaadin gerçekleştiğini bize beyan ediyor. Hamdolsun, umutla o boş çarmıh önümüzde dikili. Biz de gönül rahatlığıyla, gönül coşkusuyla, büyük bir esenlikle o çarmıhın önüne gelip onun önünde dikilebiliriz. Yüreğimizi, her şeyimizi orada bırakabiliriz sevgili kardeşler. Aşağıda simgesel olaraktan yapmışlardı, değil mi? Herkes ne yaptı? Günahları simgeleyen taşlar vardı orada avuç içerisinde. Bazıları ağırdı, bazıları hafifti. Mutlaka özellikle öyle seçtiler. Çünkü herhalde herkesin durumuna göre, ve aldık o taşları, götürdük o çarmıha bıraktık simgesel anlamda, değil mi? Değerli kardeşler, biz de cesaretle sadece bu dönemde değil ama her gün, her gün benim için dua eden, benim için dua eden Rabbimin, o diri olan Rabbimin, yaşayan Rabbimin o çarmıhına, odanda, yatak odan olur ya da oturma odan olur, neresi uygunsa senin için, orada diz çöküp bütün her şeyini onun önüne getirebilirsin sevgili kardeşler. Çünkü o boş çarmıh tüm çıplaklığıyla, tüm coşkusuyla bize gerekli olan bedelin ödendiğini haykırıyor. Gürül gürül. Evet, boş çarmıh diyor ki gerekli olan bedel ödendi. Günah pek ciddiye alınmıyor değil mi günümüzde? Günah çok hafife alınıyor. Ama ne kadar hafife de alınmış olsa, ne kadar öneme alınmamış da olsa, günah gerçekten tüm herkesin günahlı olduğu kesin. Kutsal kitap Romalılar 3:23'te, Romalılar 3 ayet 23. Herkes günah işledi ve Allah'ın yüceliğinden, Tanrı'nın yüceliğinden ne diyor? Yoksun kaldı diyor kutsal kitapta. Ve bakıyoruz 6. bölüme, Romalılar 6. bölüme 23. ayete, o ne diyor? Günahın ücreti ölüm. Demek ki İsa Mesih'in ölmesi gerekiyordu. O çarmıhta bir beden gerekiyordu. Çünkü günaha karşılık ödenmesi gereken bir bedel gerekiyordu. İsa onun için beden alıp aramıza gelmesi gerekiyordu. Değerli kardeşler, günahın karşılığı, ücreti ölüm. Şimdi ben yanılmıyorsam zaman zaman belki duyduğunuz benden bir örnek, yani yaşanmış bir olay bu. Bir Afrika'da bir Afrikalı bir çiftçi tavuk yetiştiriyor, yumurta üretiyor, yumurta sataraktan geçimini sağlıyor ve bu kişi bir gün fark ediyor ki sabah kalktığında her zaman toparladığı yumurtaların sayısı oldukça eksik. Kafadan atıyorum, 50 tane yumurta toplarken 15 tane yumurta topluyor ve dikkatini çekiyor. Acaba tavuklarda bir şey mi var yoksa başka bir şey mi? Tavukları gözlem altına alıyor ve sabah erkenden, kalktığından biraz daha erken kalkıp ve tavukları kontrol etmeye gidiyor. Kontrol etmeye gidince bakıyor ki kocaman bir piton yılanı. Ve yılan geliyor ve gayet güzel bir şekilde parmaklıktan içeriye giriyor. Ondan sonra gidiyor yumurtaları lop lop yutuyor. Şimdi biliyor musunuz yılan nasıl yumurtaları yiyor? Yumurtaları önce yutuyor. Yuttuktan sonra vücut şişiyor ya. Şişince vücut bir sağ yapıyor, böyle bir sağ, sol yapıyor. Yumurtaları içeride kırıyor. Ve içini yiyor ve kabuğunu dışarıya çıkartıyor, atıyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Bizim Afrikalı çiftçi aptal değil. Ne yapıyor? Ondan çok daha erken bir gün öncesinde elinde var olan yumurtaları kaynatıyor ve gidiyor tavukların yumurtalarını, yumurtlamış olan taze yumurtaları alıyor. Yanına folluklara haşlanmış yumurtalar koyuyor. Haşlanmış yumurtalar koyuyor. Ondan sonra bizim yılan yine böyle kıvırla kıvırla geliyor. Ondan sonra lap lap lap lap yutuyor şeyleri, yumurtaları. Ondan sonra vücut oluyor, şişiyor. Yılan böyle yapıyor, böyle yapıyor. Lastik gibi. Kırılmıyor tabii yumurtalar. Kırılsa bile eriyip akmıyor vücut içerisine. Ne yapıyor? Bizim Afrikalı çiftçi alıyor küreği eline. Hemen gidiyor. Yılan onu görünce kaçmaya çalışıyor. Kafası geçiyor deli şeyden. Telden kafası geçiyor. Ama bedeni değil. Beden büyük. O zaman alıyor kafasına küt küt yılanın işini bitiriyor. Ne dedik? Günahın karşılığı, günahın ücreti ölüm sevgili kardeşler. Evet, Rabbimiz gerçekten çarmıhta hayatını bizim için feda etmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Ve Tanrı'nın sevgisi şunu ifade ediyor, kutsal kitap bize açıkça vurguluyor. Diyor ki, biz daha günahkar iken, daha günahlı iken o bizim için hayatını feda etti diyor. Daha biz günahkar iken o bizim için hayatını feda etti. Ben diyorum ki her zaman, eğer bizim Rabbimiz, kurtarıcımız, eğer Davut gibi, Musa gibi, İbrahim gibi, diğer peygamberler gibi mezarda kalıp toprak olup gitseydi, değerli kardeşler, bizim aklanmamız, bizim haklı çıkarılmamız mümkün olmazdı, gerçekleşmezdi. Yani bir savunucumuz, Yaradan'ın yanında, Tanrı'nın yanında bir savunucumuz olmazdı. Onun için ben özellikle vurguluyorum. Rabbimizin ölümü önemlidir bedelin ödenmesi açısından. Ama ölümden görkemle dirilmiş olması çok çok daha önemlidir. Değerli kardeşler, onun için kutsal sözde çok net bir şekilde ifade ediyor Romalılar 4. bölüm 25. ayette. Romalılar 4:25 şöyle diyor: İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için dirildi diyor. Aklanmamız, yani beraat etmemiz için. Mahkemede kullanılan bir kelime olduğunu da söylemiştim hatırlarsanız burada. Evet, beraat ettik. Suçluyuz aslında. Bunun karşılığı ölüm aslında, ama bizim yerimize o bedeli ödedi ve ölümden dirilerekten bizim aklanmamızı sağladı. Hamdolsun. Beraat ettik sevgili kardeşler. Evet, kadınlara bakıyoruz, tekrar dönüyoruz. Mezarı taşını nasıl kaldıracağız diye konuşmaya devam ediyorlar. Ve bunu düşünürken tabii ki haklıydılar. Çünkü dediğim gibi mezar taşı oldukça ağırdı. Nasıl kaldıracağız diye düşünüyorlardı. Ve mutlaka onlar da o mühürü üzerinde de mutlaka kafa yoruyorlardı bir şekilde. Ama bir anda, o süre içerisinde bir anda bakıyoruz ki Matta 28. bölüme baktığımızda, aynı durumun anlatılan o bölüme, 28. bölüme baktığımız zaman bir deprem olduğunu söylüyor orada. Bir deprem olduğunu söylüyor. İkinci ayette, 28. bölüm Matta 28:2'de deprem olduğunu söylüyor. Ve deprem olunca oldukça korktular. Ve birbirlerine baktılar. Ne olduğunu şaşırdılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama birkaç dakika sonra her şey tekrar normale döndükten sonra ağır ağır tekrar mezara doğru ilerlemeye başladılar sevgili kardeşler. Ve mezara vardıklarında bir olayla karşılaştılar. Oradaki koruyan askerler bir tarafa yıkılmış, baygın bir şekilde yerde yatıyorlar. Ve o koskoca taş da küçücük bir çakıl taşı gibi bir tarafa fırlatılmış, atılmıştı. Neden? Ne demiştik? İsa Mesih dışarı çıkabilsin diye mi bu taş yuvarlanmıştı? Hayır. İsa Mesih dışarı çıksın diye bu taş yuvarlanmadı. Tam tersine o kadınlar, öğrenciler, diğerleri içeri girsin ve oradaki kanıtı gözleriyle görsünler, inansınlar diye, ki insanın doğasında olan bir şey bu, biliyorsunuz. Ben görmeden inanmam. Ben gözlerimle göreceğim ki inanayım. Böyle bir yapı içerisinde olan varlıklarız. Tanrı ne yaptı? Taşı kaldırması gerekiyordu ki İsa dışarı çıksın diye değil. İsa çünkü çok daha önceden mezarı terk etti. Ama o insanlar içeri nasıl gireceklerdi? Onun için taş kaldırılması gerekiyordu. Bu da gerçekten çok harika bir şekilde bir kanıt olaraktan önümüzde dikiliyor. Ve o anda ne oluyor? Çok güzel bir şey oluyor. Bakınız Matta 28. bölüme. Lütfen ne olduğuna bakın. Tam kadınlar içeriye giriyor ve orada tam bir şey gerçekleşiyor. 28. bölüm Matta 28, 5 ve 6. ayetler. Bakabilir misiniz? Hızlı bir şekilde. Ne diyor orada? Bir melek, taşın üzerine oturmuş bir melek ne diyor? Korkmayın diyor, değil mi? Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Ben bu sözü var ya, kutsal kitapta birçok ayetleri seviyorum da bu ayeti de beni çok heyecanlandıran bir ayetlerden bir tanesi sevgili kardeşler. Şu söz, en son söz. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Bak, verdiği sözde durdu ve sözünde duraraktan mezarı gerilerde bıraktı Yüce Rabbimiz. Hamdolsun. Ve bu da bize neyi hatırlatıyor? Tüm dünyaya çok önemli bir gerçeği açıkça söylüyor. Bu da bizim ikinci noktamız oluyor. Evet, çarmıh boştu ama mezar da boştu. Değerli kardeş, çarmıh boştu, mezar da boştu. Evet, demek ki bu bize neyi gösteriyor? Rabbimizin vermiş olduğu vaatlerin, hangi vaatleri verdiyse o vaatlerin yerine geleceğini söylüyor bize. Mezarın boş olması Rabbimizin verdiği vaatlerin bir gün yerine geleceğini bize söylüyor. İkinci olarak da çok çok önemli bu da, bizi bekleyen bir yaşamın olduğunu açıkça söylüyor. Bizi bekleyen bir yaşamın olduğunu. Yani sonsuz bir yaşam bizi bekliyor. İşte yuvarlanan mezar taşı bunun en büyük kanıtı. Ne diyor Yuhanna 14. bölümde? Bakınız Yuhanna 14'e, ayet 19'a. 14, ayet 19. Ben yaşadığım için. 15, 19. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bu ne kadar açık ve net değil mi? Demek ki bize bir güvence verilmiyor mu? Biz yaşayacağımızı, sonsuza dek Rabbimizle birlikte olacağımızı nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Rab yaşıyor. Bakın, size bir ayet vermiştim. Hatta ezberleyin dedim yanılmıyorsam, değil mi? İbraniler 7 miydi? İbraniler 7, 25. ayet. Lütfen bakın İbraniler 7'ye, bu ayeti ezberlemenizi istiyorum. Harika bir şekilde önceki ayeti destekler nitelikte. 7:25. Yok. Yok. İbraniler Zibun Fimfun Sıvansik. 7:25. Ne diyor? Tanrı'yı ya da Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Doğru mu? Nedenini açıklıyor. Ne diyor nedenini Sami? Çünkü
onları aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
Görebiliyor musunuz? Demek ki Rabbimiz bizi kurtaracak güçtedir. Neden? Çünkü her an yaşamaktadır. Bize aracılık etmek için yaşamaktadır. O zaman diyebilir miyiz şunu? Onun yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızın garantisini veriyor. İsa Mesih'in yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızı garanti ediyor, onaylıyor sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizin ölümden dirilmiş olması, ölümün dikeninin ortadan kalktığını bize açıkça beyan ediyor. O zaman ölümün dikeninden niye korkalım? Ölümden niye korkalım sevgili kardeşler? Ben geçen hafta da söyledim. Gensheim'de de bunu paylaşmıştım. Gensheim toplantısında. Ve konunun başlığı neydi? Oradaki söylemiştim geçen hafta da. Neydi hatırlıyor musunuz? Bu çok önemli bir beyan. Ölüm öldü. Ölüm öldü sevgili kardeşler. Ölüm ölür mü? Ölüm nasıl ölür? Eğer sen öldükten sonra diriliyorsan, ölümün gücü ortadan kalkmış demektir. Rab ölümün gücünü ortadan kaldırdı. Amin. Rab ölümü yendi. Ölüm öldü. Ben diyorum ki, kesinlikle ölüm, şimdi biz ölüm kuyruğundayız değil mi? Adım adım Rabbimize doğru ilerliyoruz. Aslında ölüm de ölüm kuyruğunda. Ölüm de ölüm kuyruğunda. O da bir gün tamamen yok olup gidecek. Kutsal Kitap bunu bize açıkça söylüyor. Ama anlattığım şeyi tekrar size anlatayım. Güzel olduğu için, önemli olduğu için çünkü şeylerimiz de yayınlanıyor ya. O açıdan söyleyeyim. Bir baba oğluyla beraber yolculuğa çıkıyor. Bir bahar sabahı yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkarken sıcaklıktan dolayı birazcık camları açınca o camın aralığından bir arı içeriye pat diye giriyor. Çocuk, adamın oğlu, arıya karşı alerjisi var. Arıya karşı alerjisi var. Şimdi arı soktuğunda çocuk öleceğini biliyor. Çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağını bildiği için bağırıyor, korkuyor. Babası da heyecanla arabayı sürüyor, o heyecanla. Ondan sonra hem yolu takip ediyor, hem arıyı takip ediyor gözleriyle. Ve bir anda arıyı eliyle yakalıyor. Eliyle yakalıyor, bir süre arıyı elinde tutuyor ve ondan sonra bırakıyor. Arıyı bıraktıktan sonra arı yine hızlı bir şekilde vızıldamaya devam ediyor. vızıldadıkça çocuk da korkudan daha çok çığlık atıyor. Diyor ki oğlum neden korkuyorsun? Korkmana gerek yok. Bak arının iğnesi elimde. Biliyorsunuz arı iğnesini bıraktığı zaman bir süre sonra ne oluyor? Ölüyor değil mi? O zaman korkmana ne gerek var? Bak arının dikeni, arının iğnesi elimde. Şimdi Rab aynı şeyi söylüyor. Hava, neden korkuyorsun? Hatun niye korkuyorsun? Recep niye korkuyorsun? Değerli kardeşler neden korkuyorsunuz? Bak diyor, ölümün dikenini ben aldım. Rab diyor, ölümün dikenini aldım. Bakın ne diyor kutsal söz? Bakın lütfen bakın, bu ayet de çok güzel. 1. Korintoslar 15:55. İlahi olaraktan söyledik. 1. Korintoslar 15:55. Fümfümfümsik, 55. Ya, ya. Fümseyin fümfümfümsik, ya. 55. Buldunuz mu? Oku Özlem. Gördün mü? Ne kadar güzel bir böyle. Rab İsa o dikeni, ölümün dikenini aldığı için diyor ki, ey ölüm, hani nerede zaferin? Ey ölüm, dikenin nerede? Demek ki sevgili kardeşler, Adem'le Hava günaha düşüşleri sonucu ne oldu? Adem'le Hava günaha düştüler ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya geldi değil mi? Ölümün doğumu ne zaman başladı? Adem'le Hava'nın günaha düşüşünden sonra. Ondan sonra Romalılar 5'e baktığımız zaman, Romalılar 5 ayet 12, günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece diyor ölüm bütün insanlara yayıldı. Ama bu ayrılma anlamına gelen ölüm gerçekten Rabbimizin dirilişiyle ölerek gücü ve enerjisi ortadan kalktı. Az önce ifade ettiğim gibi ölüm de artık ölüm kuyruğunda. Adım adım tamamen yok olup gitmeye meyilli bir şekilde aynı nasıl ki o arı İğnesini bıraktıktan sonra yavaş yavaş ölüme gidiyor. Doğru mu? Yavaş yavaş ölüyor. Aynı şekilde ölüm de yavaş yavaş yok olup gidecek. Şu ayet bunu kanıtlıyor. Vahiy 20 ayet 14. Svansik Fritzein. Bulan okusun lütfen. Ya. Ya ya ölüm ve görebiliyor musunuz? Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Demek ki ölüm de tam anlamıyla yok olup gideceği bize çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Biz öleceğiz. Bunu biliyoruz. Toprak olup gideceğiz ama ruhumuz Rab'be gidiyor. Onun için biliyoruz ki imanlı öldüğünde yaşamak için ölüyor. Anlatabiliyor muyum? Ama iman etmeyen ikinci kez tekrar ölmek için ölüyor. Onun için birisi hani demiş ya, çok güzel söylemiş, demiş ki iki kez doğan bir kez ölüyor. Bir kez doğan iki kez ölüyor. Hamdolsun bizler iki kez doğduk, bir kez öleceğiz. Amin. İkinci ölümü tatmayacağız sevgili kardeşler. Mezar boştu. Çünkü o ölümü yenmişti. O burada yok, dirildi. O burada yok, dirildi. Demiş olması bizlerin de ölümden sonsuz yaşama dirileceğimizi haykırıyor. Demek ki diriliş sabahı sevgili kardeşler, diriliş sabahı Paskalya sabahı gerçekleşen bu gerçekten muhteşem olay. Hani bu dönemde en fazla ne görüyoruz? Alışveriş merkezlerinde çikolatadan yapılmış tavşanları görüyoruz değil mi? Ya da rengarenk boyanmış yumurtaları görüyoruz. Bu Paskalya sabahı, bu diriliş ne yumurtayla ne de o çikolatayla, tavşanlarla bir bağlantısı var. Ondan çok daha öte bir şey. Rabbin dirilişi bundan çok çok daha öte bir şey sevgili kardeşler. Ölümün ölüm kuyruğuna girdiği andır. Hamdolsun. Ölümün ölüm kuyruğuna girdiği andır. Evet, boş çarmıh, boş mezar ve bir şey daha var. O da ne? Üçüncüsü, çarmıh boştu, mezar boştu, bir de kefen bezleri boştu. Bu da çok çok önemli sevgili kardeşler. Tekrar kadınlara dönüyoruz. Melek, kadınlarla konuştuktan sonra hemen öğrencilere koşup durumu hakkında bilgi verdiler. Ne oluyor? Durumu öğrendikten sonra Petrus'la Yuhanna hararetli bir şekilde mezara doğru olup biteni öğrenmek için mezara doğru var güçleriyle koşuyorlar. Ve mezara vardıklarında Yuhanna hemen içeriye dalmıyor. Biraz daha temkinli, dışarıda kalıyor. Ama hararetli Petrus ne yapıyor? Hemen mezara dalıyor ve bakıyor ki her şeyin söylendiği gibi yerli yerinde durduğunu görüyor, tanık oluyor. Ve hemen fark ediyor ki evet, mezar gerçekten boştu ve İsa Mesih söz verdiği gibi ölümün gücünü kırarak ölümden görkemle dirildi. Petrus bunu gözleriyle tanık olduktan sonra inandı. Ama hamdolsun ki o Thomas olayında Rabbimizin bizi övmesi çok güzel bir şey. Değil mi? Thomas da kanıt aradı ve Tanrı ona, Rabbimiz ona gösterdi. İşte delinen ellerim, işte böğrüm, delinen, mızrakla delinen böğrüm, işte dedi. Ve Thomas dedi ki, Rabbim ve Tanrım. Ve İsa ne dedi? Thomas, sen gördün ve inandın. Ama ne mutlu görmeden iman edenlere. Biz, aslında bizi kastediyor. Biz kanıt aramadık. Kanıtı biz, kutsal kitap bize açıkladı. Hamdolsun. Bakın, şimdi bugün Özlem çok güzel bir şey paylaştı, değil mi? Çok emin bir şekilde pat pat pat yüreğindeki o ruhsal gerçeği karşıdaki kardeşlere aktardı. Nereden öğrendi bunu? Allah, Rabbimizin sözünden. En büyük kanıt. Biz İsa'yı gördük mü? Görmedik. Ama kanıt burada. Neydi iman? Görülmeyeni görmek. Hamdolsun. Bizler görmediğimiz bir Tanrı'ya inanıyoruz hamdolsun. Biliyoruz ki yalnız değiliz sevgili kardeşler. Evet, kefen bezleri oradaydı. Ve bunun kanıtı neydi? Bunun bir kanıtı var aslında. Yine Korintoslara götüreceğim, 1. Korintoslara götüreceğim sizi. 15. bölümün 5 ve 6. ayetlerini bir kez daha okuyabilecek misiniz? Orada güzel bir gerçek var. 1. Korintoslar, 1. Korinte 5. 5, 6. Ne diyor Özlem? Evet. Baktığımız zaman değişik yerlerde bunu okuyoruz. Mecdenli Meryem'e, öğrencilere ve 500'den fazla kişiye görünmüş olması neyi gösteriyor? Rabbimizin dirilmiş olduğunu kanıtlamıyor mu? Bunlar görsel kanıtlar. Bunlar bize bunu haykırıyor. Rab gerçekten de dirildi değerli kardeşler. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz diriliş sonrası onlarla oturdu. Onlarla yürüdü. Onlarla konuştu. Onlarla yemek yedi. Bu neyi gösteriyor? Yürümesi, oturması, konuşması, yemesi, içmesi. Neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Amin. Paydaşlığı bu. Yani eğer bir yürüme varsa beraberliği gösteriyor. Oturmak varsa beraberliği gösteriyor. Birlikte yemek varsa beraberliği, paydaşlığı gösteriyor sevgili kardeşler. Ne çarmıh, ne mezar, ne de kefen bezleri Rabbimizi tutamadı. Rabbimizi tutamadı sevgili kardeşler. Düşünün, bu neye benziyor? Hani tırtır böceği diyoruz ya, ipek böceği. İpek böceği bir kurt olaraktan ne yapıyor? Koza, ipek kozasını örüyor. Daha sonra pırr kelebek olaraktan uçup gidiyor. Doğru mu? Ama koza orada duruyor. Şimdi düşünün. Aslında ben koza gibi öyle düşünüyorum. Rabbimizin kefen bezleri göz önünde canlandırın. 30 değişik, 30 kiloya yakın değişik baharatlardan bir karışım o kefen bezlerine sürülüyor. Düşün. Yani o kefen kuruyor. Kuruduktan sonra ne oluyor? Sertleşiyor değil mi? Şimdi normalde ne olması lazım? Orada kırık, dökük, parçalı, marçalı, dağınık, sağ solda olması lazım. Ya da birisi eğer diriliyorsa kefen bezlerini beraber götürmesi lazım. Yani birisi eğer çaldıysa, öyle diyelim. Eğer birisi çaldıysa kefen bezini de beraber alıp götürüyor. Ama kefen bezleri orada kendisi yok. Aynı ipek kozası gibi. Orada bir şey gibi duruyor. Bomboş bezler ama içinde Rab yok. Hamdolsun. Bu bizi umutlandırsın ve gerçekten teselli etsin. Son bir soru size sormak istiyorum sevgili kardeşler. Zaten belki ondan önce şunu söyleyeyim. Neden kefen bezlerine gerek yoktu? Neden kefen bezlerini geride bırakması gerekiyordu? Neden kefen bezleriyle beraber Dracula gibi böyle bazen filmlerde görürüz. Beyaz böyle sarılmış gibi mumyalar böyle çıkıyor. Bir şekilde böyle yürüyorlar. O şekilde yürüyüp çıkıp gitmedi. Kefen bezlerini niye geride bıraktı? Tabii. Bitti. Kefen bezleri dirilişin simgesi değil. Kefen bezleri ölümün simgesi. Ölü olan insan kefen bezlerine ihtiyacı var. Ama diri insanın bizim kefen bezlerine ihtiyacımız var mı? Onun için İsa ne yaptı? Lazar'ı dirilttikten sonra çok önemli bir şey söyledi. Yuhanna 11. bölümde. Çözün dedi. Bırakın gitsin. Çözün. Bırakın. Yani o şeyler orada geride bırakması gerekiyordu. Sonra bakıyoruz Yuhanna, yanılmıyorsam 12. bölümde. Yuhanna 12. bölümde Lazar'ın İsa ile birlikte yemek yediğini görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? İşte paydaşlığı Rabbimizin. Değerli kardeşler, onun için o soruyu sormak istiyorum sizlere. İsa'yı gerçekten tanıyor musun? İsa'yı gerçekten tanıyor musun? Bakın, onun hakkında ne bildiğini sormuyorum size. Ne bildiğinizi sormuyorum ya da onun hakkında ne duyduğunuzu da size sormuyorum. Gerçekten onu tanıyor musun sevgili kardeşler? Şimdi bak, şöyle söyleyeyim sevgili kardeşler. Ben sizleri tanıdığımı söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirim. Neden tanıyorum ben sizleri? Çünkü sizlerle ilişkim var değil mi? Yani tanıdığını söyleyip de ilişki olmadığını söylememiz imkansız hale geliyor. Şimdi bakın, normalde okey ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Çünkü ilişkilerimiz var. Şöyle düşünün pratik olaraktan. Amerika'nın başbakanı yani Obama değil mi? Ya da Almanya'nın başbakanı kim? Merkel. Angela Merkel. Peki, çok ünlü Almanların futbolcusu var, değil mi? Beckenbauer. Ya da Pele, ya da Maradona. Ya da ünlü sanatçıları düşünün. Aklınıza kim geliyorsa. Biz onlar hakkında çok duyduk mu? Çok duyduk değil mi? Belki çok okuduk onlar hakkında. Belki televizyon ekranlarında defalarca gördük. Ama biz onları tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? He? Onlarla ilişki kurabildik mi? Bu istesek de mümkün değil. Ama biz İsa'yı tanıdığımızı söylüyoruz. Neden? İlişkimiz var Rab ile beraber. Rab ile ilişki içerisindeyiz. Ben eğer Rabbimi tanıdığımı söylüyorsam, onunla ilişki içerisinde olduğum için tanıdığımı söylüyorum. Ben hatunu tanıdığımı söylüyorsam, onunla bir ilişkim var benim. Yakın bir ilişkim var sizlerle. Onun için ben sizi tanıyorum sevgili kardeşler. Onun için bizim Rab ile her birimizin kişisel bir ilişkisi var mı? Kişisel bir paydaşlığı var mı sevgili kardeşler? Onu gerçek anlamda tanıyabilirsin. Vahiy 3. bölümü 20. ayeti çok hoşuma gidiyor. İşte kapıda durmuş çalıyorum. Birisi sesimi işitir, kapıyı açarsa onunla birlikte yemek yiyeceğim diyor. Nedir yemek yemek? İşte paydaşlık. Bakın şunu söyleyebilirsin. Benim Rabbi'yle zaten ilişkim var. Ama ben diyorum ki, ilişkin olabilir. Ama Rab sana diyor ki, o ilişkiyi daha iyi bir duruma getirmek istiyorum. O ilişkiyi daha iyi bir duruma getirmek istiyorum. Benimle olan o ilişkiyi daha iyi bir duruma gelmesini istiyor musunuz? Bir yazı yazdım, onu okuyacağım ve kapatacağım size. Çok hoşuma gitti o. Eğer bulursam tabii buraya koyduysak onu yapacağım. Yoksa yoktur. Bu şeyde, savaş döneminde Polonya asıllı bir bayan, böyle 10-12 yaşlarında yürüyebilen çocuğuyla birlikte, bir de bebeğiyle birlikte Hitler'in o rejiminden kaçmak için trene biniyor Polonya'da. Ve savaş uçakları tabi habire bombardıman yaptığı için, bombayla yolları bombaladığı için tren, diyelim o bir günlük yolu 3 günde, 4 günde bitirebiliyor ancak. Ama o 3-4 günlük süre yeterince su yok, yeterince yemek yok ve ister istemez çoğu hastalanıyor. Ve o bebek de hastalanıyor maalesef. Ve daha sonra tabii ki gittiği yerde, indikleri yerde Schwester'lar, yani bizim Schwester Hildred gibi rahibeler, o kardeşler, onları, o bebeği çok kötü durumda olduğunu görünce alıyorlar ve kendilerine ait olan hastaneye götürüyorlar sevgili kardeşler. Ve ondan sonra tabii ki çocuk orada bakım altına alınıyor ve anne tabii buna çok seviniyor, büyük bir sevinç duyuyor. Ondan sonra ona arıyorlar, söylüyorlar ki bebek kendini toparladı. Hani gelip bebeği de alabilirsin artık, kendini toparladı diye. Büyük bir sevinç, ama bu büyük sevinç, coşku fazla uzun sürmüyor. Bir haber alıyor ki uçak orayı da bombalamış. Hastaneyi de bombalamış. Bu yaşanmış bir olay ya. Orayı bombalamış ve tabii ki birçok yakınları olan hastaneye koşuyor. Kadıncağız da o sevinci kursağında kalıyor. Ve eline, akşam tabii gece vakti olduğu için, eline de bir de el feneri alıyor. Çocuğunu, hiç olmazsa cesedini bile o yıkıntılar arasında bulmak için büyük bir şeyle, heyecanla gidiyor, koşuyor. Ve ağlayanlar, sızlayanlar, bağıranlar, çağıranlar, o gürültüler içerisinde kadıncağız el feneriyle çocuğunu, bebeğini arıyor. Bir anda, böyle bir 10-15 dakika sonra bir bebek sesi duyuyorlar. Viyak viyak bağırıyor. Kadın tanıyor sesini, bebeğinin, ve gidiyor fenerle ve bebeğini büyük bir sevinçle, sağ solu yaralanmış ama yaşıyor ve elini alıyor büyük bir sevinçle, şöyle diyor. Yaşıyor diyor, yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Ve büyük bir sevinç. Bakın, aynı şekilde. Cuma günü Rabbimiz çarmıha girildi. Büyük bir hüzün çöktü öğrenciler üzerine. Ona inananların hepsi hüzüne büründüler. Umut, esenlik kaybolup gitti. Çaresizlik içerisinde. Ama pazar sabahı o umutsuzluk neye dönüştü? Sevince dönüştü. İşte dirilişin anlamı bu. O yaşıyor sevgili kardeşler. Kadının umutsuzluğu, kadının o acılığı, mutsuzluğu sevince dönüştü. Neden? Çünkü bebek yaşıyordu. Değerli kardeşler, bizi sevindiren, bizi sevince boğan nedir? İşte bu gerçek. Rab yaşıyor. Ölüm öldü, Rab yaşıyor. Haleluya. Amin. Üç şeyi unutmayın. Bunun kanıtı bu. Bir, çarmıh boş. İki, mezar boş. Üç, kefen bezleri boş. Rab ruhuyla aramızda. Ve bizim için babanın yanında aracılık yapmak için bekliyor. Ve dua ediyor bizler için. Kafamızı eğelim önümüze. İlişkimizi, onunla olan ilişkimizi gözden geçirelim. Hangi durumdayız? Rab ile olan ilişkimiz ne durumda? Bunu gözden geçirelim. Yine her zamanki gibi 20-30 saniye sonra Sami Almanca olaraktan, hem de kapatabilir. Lütfen eğelim yüreklerimizi.